Evet, merhaba. Ben ailemle başlayayım isterseniz. Ailemin ne olduğundan başlayayım. Bir kere ailem Mardin kent merkezinde doğmuşlar. Fakat annem 6 yaşında Diyarbakır'a geliyor. Annemin ailesi Diyarbakır'a geliyor. Babam da öyle. Her ikisi de merkez ve oranın eşraf ailesinden bir aileye mensuplar. Yani birbirini başlangıçta tanımıyorlar ama sonra tabii ki tanışıyorlar, evleniyorlar. Diyarbakır'da evleniyorlar. Ve ben Diyarbakır'da doğuyorum. 6 aylık İstanbul'a geliyorum. Ve uzun, ben ondan sonra hiç Mardin'i falan görmedim uzun yıllar. Sonra geçenlerde gittim, seyredim, gittim, gördüm. Çok şey bir ailem vardı. Çok mükemmel bir ailem var. Gerçekten. Dedemle başlayayım. Baba dedemi görmedim. Babaannemi tanıyorum. Baba dedem vefat etmiş. Ben doğduğum zaman vefat etmiş. Fakat anne dedem inanılmaz. Şu anda hani anlatılması çok zor ve mükemmel bir insan. Karısına, anneanneme inanılmaz saygı gösteren, oturduğu zaman arkasına kırlentleri koyan ve sepetini her sabah alıp işte alışverişini yapıp anneanneme getiren ve ben bunu tabii ki yıllar sonra tanık olduğum için anlatıyorum. O kadar sevecen ve onlar 9 kardeş annemler. Babam da 4 kardeş. Anne boyumda böyle bir şey var. Babaannem tabii ki yalnız olduğu için bizimle İstanbul'da amcamlarla birlikte yaşadı. Ve biz işte İstanbul'da ben büyüdüm. Bu yaşıma kadar da İstanbul'dayım. Sadece 3 yıl öğretmenlik nedeniyle İstanbul'un dışına çıktım. Sonra öyle mutlu bir ailede doğdum ki babamla annemin kavga ettiklerini hiç görmedim. Hiç sesinin babamın yükseldiğini görmedim. Babam sadece gözleriyle şeyleri bize anlatırdı. Ve o kadar seven, sevgi dolu bir insandı ki ben babamı 30 yıldır kaybettim ama 30 yıldır ben baba derim. Yani öyle bir duygu. Aynı şekilde annem de. Birbirlerine çok mutlu bir ailede. Biz 4 kardeşiz. Yani bu anlattığım tanımlamayı her yerde ve herkes tarafından da dinleyebilirsiniz, duyabilirsiniz. Ama sonrası tabii ki böyle bir şey olmayacak benim adıma. İnanılmaz büyük bir sevgiyle büyüdük. Babam çok bize meraklıydı. Annem aynı şekilde. Çok titiz bir kadındı, çok temiz bir kadındı. Biz 4 kardeş okuduk, üniversiteyi okuduk. İşte 2 kardeşim inşaat mühendisi. Ben sosyolojiyi bitirdim. Diğer kardeşim de açık öğretim okudu. Ve böylece biz mutlu bir aileyi tamamladık. Uzun yıllar birlikteydik. Ben kardeşlerime bağırdığımı ya da kavga ettiğimi hala bilmiyorum. Hala sabah bana mesaj atıyorlar, ablam diye mesaj atıyorlar. Yani böyle bir mutlu bir aileden geldik. Dolayısıyla bizde böyle kadının ötekileştirdiği ya da kadının yok sayıldığı veyahut da başka bir yere oturtulduğu bir şey yoktu. Bu anlattığım hikayenin benzerini amcamda ve iki amcamda ve halamda da aynı şekilde, teyzelerimde de öyle. Yani gerçekten biz böyle olağanüstü, böyle mutlu ailelerden iletişim kurabilen, ama tabii gerisinde belki bir şeyler vardır kendi içlerinde ama mesela dayım şu anda 85 yaşında, bu sabah beni arıyor. Nasılsın kızım, iyi misin, nasıl gidiyor diyorum. Yani hala ilişkilerimizin devam ettiği bir yapıya sahibiz. Çünkü bu benim neden dedemle başladım. Benim dedem öyle bir insandı. Öyle mükemmel bir insandı. Bir şey daha söylemek istiyorum. Hayatımda çok önemlidir çünkü. Anneannemle dedeme gittiğim zaman biz Florya'da, şöyle anlatayım. Uzun yıllar Taksim'deydik. Daha sonra Florya'ya taşındık. Ben ortaokulu, orta 2'deydim. Florya 62 yılında. Florya'ya geldik ve hala Florya'dayız. Ben değilim tabii. Kardeşim hala Florya'da oturuyor. Ve biz Florya'lıyız yani. 62 yılından beri Florya'lıyız. Tabii ki oradaki entelektüel kimlik de bizi çok fazla etkiledi. Gerçekten ev sahibimiz çok mükemmel bir doktor bir hanımıydı. Amdösyon'dan mezun yüksek. Böyle bir yani dolayısıyla da böyle ilişkilerimiz çok farklıydı. Yazlık gibi görünür ama Florya çok farklıdır. Kendine özgü bir yapısı vardır. Şimdiki Florya'yla kesinlikle karıştırmayalım. Asla. Küçük küçük villalar vardır ve siz o villalarda yaşarsınız. Küçük evlerdir böyle. Dağınık köy gibidir. Biri bir yerde, diğeri bir yerdedir. Ama ilişkiler çok sıcaktır. Dostluklar çok güzeldir. Örneğin faytonlar vardı Florya istasyonunda. Ve trende indiğiniz zaman faytona binerdiniz. Bizim köpeğimiz vardı Koş Koş. Beni her sabah istasyona kadar götürürdü. Ben Yeşilköy Ortaokulu mezunuyum. Bakırköy Lisesi mezunuyum. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji mezunuyum. Sonra da üzerine açık öğretim halkla ilişkiler okudum. Böyle bir serüvenim var. Ve Koş Koş beni her sabah götürür. Öğlen geldiğim zaman da tepede beni beklerdi. Böyle bir de köpeğimiz vardı. Tabii o faytonlar ve babamın arabası vardı o zaman. Yolda kim kimi görse, kim o karda, soğukta yürüyorsa arabasını alır ve bir yere bırakırdı. Yani arabaya binmemek gibi, korkmak gibi ya da nasıl söyleyeyim size, zarar görmek gibi öyle bir duygu, öyle bir düşünce yok. Ve bunu babam da yapıyordu, karşıdaki komşular ya da dışarıdaki insanlar da yapıyordu. Mesela her Ramazan babam 30 gün iftar saatine yakın gider pide alır fırından, özel yaptırır ve herkese dağıtır. Yani böyle bir değişik bir insandı. Yani misyoner, kendi içinde çok değerleri olan bir insandı ve tabii ki onun bize yansıması da böyle gerçekleşti. Ve biz çok yani bağırmanın çağırmanın olmadığı, eğlencenin çok olduğu, hani o yazlık sinemanın keyfini yaşadığımız, bunları özellikle söylüyorum ki geçmişte yaşanmışlıklar son derece önemli. Saat 10'a çeyrek kala film başlardı kampinglerde. Belki büyükleriniz de anlatır size. Ve orada babam arabaya koyar bizleri, hepimizi. Ondan sonra götürür, film izleriz hep beraber. Her akşam der. Çünkü Florida'da başka bir eğlence yok. Öyle. Dolayısıyla da o yazı o şekilde geçirirdik. Zaten denize evden mayolarımızı giyerek gidiyorduk. Ayağımızda Tokyolarımız, üzerimizde deniz elbisemiz, havlularımızla motellerden denize giriyorduk. Ben şu yaşıma kadar güneş plajına adımı atmış bir insan değilim. Özel motellerden denize giriyorduk. Son derece temiz, rahat, özgür, çok özgür, yani inanılmaz özgür bir ortamda büyüdüm, öyle yetiştim. Üniversitede aslında hukuk fakültesini de kazanmıştım ama hukuk okumak istemedim. Tabii ki şu anda pişman mıyım? Değilim. Neden? Şöyle, ben yalan söyleyip başkalarının hakkını koruyamam, kollayamam. Hukukta yalan söylemek yok tabii de ama o günkü bakış açım. Böyle sosyoloji de yazmıştım. Sosyoloji benim için önemliydi çünkü toplum bilimi, o günkü siyasi ortam, siyasal gerilimler, üniversitedeki o çalkantılı dönem, sağ sol çatışması, o kadar ciddi sorunlar vardı ki. Ve de lisede rahmet eylesin, çok değerli bir felsefe hocasıydı. Adeta onun asistanlığını yapıyordum. Ve biz Bakırköy Lisesi özel bir lisedir. Yani gerçekten özel bir lisedir. Çok özel insanlar yetişmiştir oradan. Bakın şu anda 13 arkadaş, lise mezunu, sınıf arkadaşımız hala görüşüyoruz. Pandemi olduğu için şu anda ayda bir toplantılarımızı yapamıyoruz. Ama pandemiye kadar, hatta pandemiden birkaç gün önce de beraberdik. 13 liseli genç kız toplanıyoruz. 50. yılımızı kutladık. Ondan sonra Feriye'de güzel bir yemek yaptık kendimize. Öyle bir yemek yiyerek kendimizi kutladık. Lise hayatımda bu arada orta sonda tarih dersinden kaldım. Hocam vardı. Tarih dersinden beklemeye kaldım. Bu beklemeye kalmak tabii kötü bir şeydi benim için ama sonuçta neticede öyle geçti. Sonra işte Bakırköy Lisesi'nden mezun oldum. Akabinde de sosyoloji kazanarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne gittim. Sabahları babam götürüyordu arabayla. Sonra dönüşte ben otobüste dönüyordum. Taksim Florya otobüsü vardı. Ve bizim otobüsümüz yine özeldi. Çünkü herkes bilmemesi için, çünkü çok az arabaydı. Başkalarının bilmesi de engel olmak için. Fiyatı diğer otobüslerden biraz daha farklıydı. Biz öğrenciler 40 kuruş ödüyorduk. Mesela 20 kuruştu normal öğrenci. Biz 40 kuruş ödüyorduk. Dolayısıyla da otobüste sıkıntı çekmeyelim, işte rahat gidelim, rahat gelelim diye. Böyle bir, yani belediyenin de böyle bir şeyi oldu bizim için, böyle bir lütfu oldu. Ve tabii Florya'nın bir tek otobüs vardı. Başka bir şey yoktu. Yani arabanız varsa var, özel araba. Her arabanın ama özel arabası vardı. Dolayısıyla da ihtiyaçlarımızı tamamen babam karşılıyordu. Hiç şey. Ve ben üniversiteyi bitinceye kadar hiç çalışmadım. Bugün pişmanım. Keşke çalışsaymışım diyorum. Hiç çalışmadım. Yani iş hayatı nedir bilmiyordum. Çalışmalıymışım, çalışsaymışım. Belki daha farklı bir takım deneyimlerim olurmuş. Okula git gel. Okulda zaten arkadaşlarınız korunaklı kendi içinizde. Siyasal görüşünüz ne olursa olsun, hani işte küllük ve hasır altında sohbetler, o zaman işte kütüphanede çalışmalar, başka da bir şey çok, sinemaya gitmeler, işte özellikle film festivallerine gitmeler, sinemateke gitmeler, tiyatroya gitmeler. Yani gerçekten yaşam biçimimiz çok abart, zaten kimsenin hayatında çok abartı yoktu. Bir de böyle bir gerçeklik vardı. Yani sağdaki komşumuz armatördü. İnanın onun armatör mü yoksa yani sıradan bir insan mı, anlamazdınız. Kesinlikle böyle bir insan ayrımı, farklılaşma, üstten bakma, bir üst dil kullanma, ötekileştirme, böyle bir kavram. Yani benim oturduğum muhitte yoktu. Böyle bir şey yaşamadık. Mesela Keçici teyzemiz vardı bizim. Keçici teyzenin keçileri vardı. Kızı üniversitede okuyordu. Fen fakültesinde okuyordu. Yani ben onların evine gidip sohbet ediyordum. Yemek yiyordum. Evde yaptığımız özel bir yemek varsa onu onlara götürüyordum. Dolayısıyla hani öteki kavramını hiç yaşamadım, hiç görmedim o süreçte. Yoktu zaten. Sadece ben değil. Şu anda ben arkadaşlarımla da konuşuyorum. Hatta arkadaşlarım arasında 3 tane sosyoloji mezunu sınıf üniversiteden arkadaşım var. Yani biz beraber okuduk. Yani liseyi okuduk, üniversiteyi okuduk. Böyle bir beraberlik söz konusu. Ama bazen ailelerimizi konuşuyoruz. O kadar benzer ailelere sahibiz ki ve o kadar mutlu yetiştirilmişiz ki, ben kötü kavramının ya da kötü olabilecek ya da yani sen başkasını hiç düşünemezdim. Düşünemiyordum daha doğrusu. Ve böylece bu arada üniversitede bir yakışıklı beyle tanıştım. Ondan sonra sınıf arkadaşımdı. Fakat tabii hemen öyle evlilik mevlilik öyle bir şey yok. O zaten çok zor geç mezun oldu. Çünkü kendi ailesiyle ilgili çalışması gerekiyordu vesaire vesaire. Ben üniversiteden mezun olduktan sonra Haziran'da mezun oldum. Fakat mezun olmadan önce ben iş aramak istedim, çalışmak istedim, hemen işe gitmek istedim, para kazanmak istedim. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun işverenler servisi var Çemberlitaş'ta, hala orada. Bir tanıdığımız dedi ki, ben seni oraya dedi şey yapayım, müdürünü çok iyi tanıyorum, genel müdür, tanıştırayım ve dedi bir müracaat et. Neyse daha mezun olmadan gittim ki, git diplomanı al da gel kızım dedi. Peki dedim, ben aslında diplomamı aldım ve orada işe başladım. Orada da iş arkadaşlarım, bazıları vefat etti, Allah rahmet eylesin, bazıları da hala birlikte olduğum insanlar. Ve de çok güzel bir ortamımız vardı. Bir odada 5 tane eleman oturuyoruz. 1 yıl dosya. Fasit denen bir şey. Ben hayatımda ilk defa fasit görüyorum. İşverenleri işte ölçün, şey sigortalarını yatırmışlar mı yatırmamışlar mı onu kontrol ediyoruz ve sigortası yatırmayanlara ölçümleme yapıyoruz, borç çıkarıyoruz. Çünkü orada işçinin hakkını korumak gibi bir durumla karşı karşıyayız. Ve onları işte bildirgeyle gönderiyoruz. Onlar bize 3 aylık bordrolarını, bildirgelerini getiriyorlar, paralarını ödüyorlar. Böyle bir sistem. Ama o kadar çok böyle masa üstünde dost. Fakat odamız çok güzel. Var. Ve bana aşık oldu. Her gün bana şiir söylüyor. Her gün bana işte bir şeyler söylüyor. Kendisi ona benzetiyordu. Sesi de öyleydi. Ve bana bize şeyde odada böyle 5 kişilik odada böyle spiker taklidi yapıyordu falan. Enteresan tabii. Fakat çok erken kaybettik onu. Sonradan bu süreç beni yani ben hareketli bir insan olduğum için o durağanlık, o masa başındaki durağanlık bana çok iyi gelmedi. Ben hep öğretmen olmak istiyorum. Bu arada tayinim çıkmış Gülnar'a. Pardon Gülnar'dı, yanlış söyledim. Şey, Bolu'nun Bolu'da, Gerede'ye, Gülnar'la Gerede'yi karıştırdım. Gerede'ye çıkmış çünkü Gülnar'a gittiğim için. Gerede'ye çıkmış fakat bana sormadan, burada ciddi bir tabii ki şey var. Bana sormadan o zaman iki kurum arasında şey var. Mutlaka soru soruyorlar. İzin veriyor musunuz diye. Bana sormadan reddetmiş. Hayır demiş. İzin vermemiş. Sonra bana yazı geldi. Çünkü Gerede'ye tayinimi babam uğraşmıştı, yapmıştı. O zamanlar biliyorsunuz Güven Partisi ve senatörlük vardı. Babamın amcasının oğlu senatördü. Dolayısıyla Gerede'ye tayinim çıkmıştı. Yani yakın bir yer değil ama tayinimin çıkması önemliydi benim için. Ve ben bu haberi alınca bana yazı geldi Milli Eğitim'den. Ben kağıdı kaptığım gibi inanın ya o zaman daha 24 yaşında falan kağıdı kaptığım gibi kendimi... Ben dedim öğretmen olmak istiyordum. Siz dedim buna izin vermemişsiniz dedim. Bana dedim böyle bir şey nasıl yaparsınız? En azından benim fikrimi sorsaydınız dedim. Ama dedi sen dedi çok iyi bir elemansın, çok iyi çalışıyorsun. Bu kuruma çok faydalı olacaksın. Senin için daha iyi şeyler düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz dedim. Röportör ya da dedim müdür mavim olmamı istiyorsunuz dedim. Ben dedim bunları istemiyorum dedim. İstifa dilekçemi yazdım. Masasına bıraktım ve de oradan ayrıldım. Tabii ki ayrıldım, evde geldim ama şöyle evde sıkılmaya başladım tabii. Bu arada babam tekrar Ankara'ya gitti. Tabii istifa etmemi istemedi, orada biraz tabii bir gerilim oldu. Ama ben dilekçemi yazmıştım, olayı da bitirmiştim. Çünkü bana sorsaydı belki böyle olmayacaktı ama bana sormadığı için, beni hiçe saydığı için, beni önemsemediği için o da bunun karşılığında. Ben zarar mı gördüm? Hayır. Ben kesinlikle zarar görmedim. Ve de istifa ettim. Ondan sonra da 4-5 ay çalışmadım. Orada babam tekrar Ankara'ya gitti. Sonra beni Mudurnu'ya çıktı tayinim tekrardan. Babamla gittik, gördük Mudurnu'yu. Böyle iki dağın arasında küçücük bir kasaba ve bu kasabada karlarla kaplı, yok dedim ben burada yapamam dedim. Yani bana göre burası değil, olmaz dedim. Tek başıma oralarda olamam dedim. Vazgeçtim. Ondan sonra bu sefer tekrar babacığım gitti şeye, Ankara'ya. Ondan sonra işte bana telefon ettiler. Manyas mı olsun yoksa Karacabey mi? Ben dedim ki Manyas olsun. O zaman işte kuş cennetine yakın, göle yakın, işte deniz daha bir yakın falan. Peki dediler, tayinim Manyas'a çıktı benim. Ve ben Manyas'a öğretmen olarak atandım. Atandığım zaman tabii babam, annem, ben gittik. Tek başıma değilim yani. Babam beni tek başıma götürmüyor, göndermiyor o sırada. Arabaya koyup götürüyor. Ve de orada güzel bir ev tuttuk. 100 katta karı koca amcalar, alt katta da ben. Ama dedem de yanımda. Dedemi de aldık yanıma. Ve ev sobalı, iki oda böyle minik bir salon. Ondan sonra gayet güzel. Ama ben hayatımda soba yakmadım. Banyo sobası yakmadım. Böyle bir gerçeklik var. Çünkü evimizdeki şey termosifondu. Dolayısıyla da hiç öyle bir şey yoktu. Ya evimiz ya yani o çağda, o dönemde pisuarı olan, işte alafranga tuvaleti ve alaturka tuvaleti olan öyle bir evde büyüdüm yani. Dolayısıyla sobalıydı ama annem sobayı yapıyordu, çini sobalar. Neyse, sonuç itibariyle teyze bana dedi ki, çok tatlı bir teyzeydi. Ben dedi sana dedi banyonun sobasını hep yakarım, sen merak etme kızım dedi. Ve dedem benimle 6 ay kaldı. Ben o süreçte İstanbul'a çok az geldim. Fakat orada tabii şimdi her topluluğun, her yörenin kendi özgü bir takım kültürel değerleri var bu arada. Manyas çok güzel bir yer. Gerçekten inanılmaz güzel bir yer. Küçük bir yer. İnsanları çok sıcak. Ben İstanbul'dan gitmişim. Dolayısıyla da bize tabii ki ilişkilerim hep sıcak sıcak bir ilişkiden geldiğim için karşı tarafı da sıcak ilişki yansıtıyorum ister istemez. Orada bir sosyal bilgiler öğretmeniyle tanıştım bizim okulda. Onlar Çerkezler ve Çerkez'in üst sınıfı biliyorsunuz onlar sınıf. Abaza Bey. Dolayısıyla onlar Bey Orta. Onlar Bey sınıfından. Gayet böyle üstten davranan, üst kimseyi beğenmeyen, kimseyle konuşmayan, çok az insanı evlerine kabul eden bir aile yapısı var. Ataerkil bir aile yapısı. Ben orada ataerkil ailenin okuduğum sosyoloji kitabında okuduğum, öğrendiğim ataerkil yapının amca da gördüm. Kimse yanında konuşamaz. Çerkezli oldukları için içeri girdiğinde herkes ayağa kalkıyor. Ve asla kimse bir şey isteyemiyor. Yani herhangi bir böyle kötü bir davranış yok. Herhangi bir şekilde ötekileştirmek yok ama babanın ağır tas, o kadar da iyi bir insan, o kadar efendi bir insan ki ama o Çerkezliğin getirmiş olduğu izin almak çok zor, bir yere gidemez, bir başka köye ziyarete gidemeyiz. Anne araya girecektir, anne izin alacaktır, yolunu bulacaktır. Ben tabii bunları böyle gördükçe, yani ne oluyoruz yani? Nasıl bir dünya bu dünya? Fakat öte yandan bakıyorsunuz amcası avukat, öbür amcası işletme mi? İstanbul'da okumuşlar falan filan ama terkili yapıyı ben orada çok net hissettim. Ve orada gerçekten kadının hiç sözünün olmadığını ve kesinlikle ve kesinlikle herkesin itaat etmesi gerektiğini orada gördüm, yaşadım da. Ve avukat kendilerine minnettarım. Beni orada hiç yalnız bırakmadılar. Öylesine bir kucakladılar ki, daha doğrusu manyasının tamamı belki kucakladı. Köyleri dahil olmak üzere. Çok güzel öğrencilerim vardı. Ve şu anda Facebook'a teşekkür ediyorum. Öyle bir kuruluş olduğu için. Orada okuttuğum öğrencilerimin bir kısmı beni buldu. Ve şu anda yazışıyoruz. Hocam lütfen gelin. O günler nasıldı falan falan diye böyle konuşuyoruz. Ben 2,5 yıl orada öğretmenlik yaptım. Sonra dedem tabii ki döndü, geldi İstanbul'a. Ondan sonra her hafta sonu programı rica ettim müdür beyden. Cuma erken çıkıyordum. Pazartesi geç geliyordum. Böylece cuma akşamı vapura binip Bandırma'dan İstanbul'a geliyordum. Pazartesi de İstanbul'dan sabah babam beni yine bırakıyordu ve de babam çok kahrımı çekti. Ve de ben de oraya okula derse gidiyordum. Çok sevilen bir öğretmendim. O öyleydi yani gerçekten. O bir yadsınmaz bir şeydi. Ve önce bu arada tabii ki dönmem gerekecek. Tabii ki bu 30 yıldır mesafem çok büyük. aşkım çok büyük. İnanılmaz çok seviyorum. O da beni seviyor. Sözde ama. Fakat yine seviyor herhalde bilemeyeceğim. Fakat sorumluluk taşımak, efendime söyleyeyim, bir şey süre getirmek, sürdürmek bir tuhaflık var. Ama ben ama görmüyorum, aşk var çünkü olayın içinde. Zaman zaman ayrılıyoruz, zaman zaman barışıyoruz. İstanbul'a geldiğimde görüyorum, görmüyorum. O beni arıyor, aramıyor. Mektup yazıyor, yazmıyor. Yani böyle hani mükemmel bir ilişki yok. Ve bu ilişki aşağı yukarı 7-8 yıl kadar sürdü hiç evlenmeden. Yani hiçbir şeyimiz yok. Dokunmuyoruz zaten. Öyle bir hani ne derler adını, yani dokunup ilişki kurmak, o bugünün koşullarında böyle bir şey yok zaten yani. El ele tutuşuyorsun, sinemaya gidiyorsun. İşte orada falan filan. Tabii ki şöyle koruyabilirim. Çok yaşlı bir babanın oğlu. İstanbullular. Üç göbek İstanbullular. Bebek Camii'nin müezzini baba. Bebek'te hala o şey, şu anda Kayalar Mescidi minare koydular. Kayalar Mescidi'nde orası lojman. Bebek Camii'nin lojmanı. 23 yıl orada büyüyor. Yani evden çıkıyor, denizde yüzünü yıkıyor. Bu kadar boğaz çocuğu. Annesinin gözleri görmüyor, hiç görmüyor. Dolayısıyla da anne gözü görmediği için, ve eşim gerçekten çok yakışıklı idi ondan sonra. Oğlu tabii ki herkes evladıyla iftar eder. Fakat o gözü görmediğinden sadece dokunarak evladını okşadığı ve de büyüttüğü için. Tabii ki ikisi de yaşlı, şöyle baba 50 yaşındaymış evlendiği zaman kayınvalidemle. Kayınvalidemi de ikinci evliliğiymiş. Çünkü aldatılmış birinci evliliğinden, böyle bir acı hayatı var. Ve gözlerini kaybetmesinde temel nedeni, onu da söyleyeyim, burada çok önemli bir nokta çünkü. Fatih'te oturuyorlar. Celep bir ailenin kızı. Üç kardeşler. Erik yiyor. Sokakta cumbalı evde aşağıda erik yiyor. Tuz istiyor. Kardeş de ondan işte atıyorum o 8-9 yaşındaysa, o da 5-6 yaşında. Cam tuzluğu atıyor. Cam tuzluğu atınca demire değiyor, tuzluk kırılıyor ve gözüne geliyor ve gözlerini kaybediyor kayınvaliden. Dolayısıyla da sonra işte, ama baba onu işte konservatuara gönderiyor. Gözleri görmediği için piyano çalıyor, ders alıyor körler okulunda. Brian'ın alfabesini öğreniyor. Yani gerçekten İstanbullu bir hanımefendiydi baktığınız zaman. Her şeyiyle İstanbul'u demek belki hani doğru bir kavram değil ama yani doğru davranan, insan ilişkilerini de kurmaya çalışan, kibar, zarif, şık, gözü görmediği halde çok uyumlu giyinmeyi hedefleyen, etraftan bu konularda onay almayı isteyen ve olabildiğince iyi şeyleri giyip iyi şeyler yemeye çalışan bir insan. Tabii baba 21-23 yaşında babasını kaybedince tabii anneyle birlikte artık hayatı idame ettirmeye çalışıyor. Söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Bu belki gelecekteki gençlerin de yetişmesinde büyük rol oynayacaktır. Bir kere çocuklarını insanlar hiçbir zaman tepeye çıkarmamalılar. Neredeyse orada tutmak gerekiyor. Bu önemli bir şey ve ben oğlumu öyle büyüttüm. Benim bir tane oğlum var. Öte yandan başka bir şey daha söyleyeceğim. Evet, gözü görmüyor. Yaşlanmış kadın. Tek başına evde yaşıyor ve Akatlar'da oturuyorlar. Tam Akat dişine girerken o caddede oturuyorlar. O zaman gaz sobaları var. Gazlar şeye geliyor, kapıya kadar hortumlarla geliyor. Adamlar işte boşaltıyor. Nerede uyurken anneye komşular yardım ediyor. Ve işte o gaz bidonunu vesairesini doldurmak için. Dolayısıyla sorumsuzluğu o kadar iyi taşımaya başlamış ki siz ondan sorumluluk beklerseniz olmuyor. Oldurulamıyor. O yüzden gerçekten şimdiki gençlerin, herkesin çocuklarını mutlak surette eğitirken çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yani o sorumluluk kavramını çok iyi vermek gerekiyor. Tabii ki bu arada eşim daha sonra önce Dünya Gazetesi'nde gazeteci, o da sosyoloji mezunu. Dünya Gazetesi'nde çalıştı. Tabii ben bu arada üniversitedeki hikayeleri anlatmadım. Yani o sağ sol çatışmaları, işte deniz gezmiş, ben 73 mezunuyum. Deniz gezmişler, Mavi Çayanlar dönemi, üniversitede işte kapalı kalmamız, gençlerin öldürülmesi, taşların, sopaların üzerimizden geçmesi. Bunlar çok ağır vakalardı gerçekten. Çok ağır vakalardı. Amfilerin basılması, okulların kapatılması, sürekli olarak üniversitenin kapanması son yıllarda, korkunun bir anda insanlar üzerine aşırı otorite baskısı. Yani gerçekten üniversite hayatı sıkıntılıydı ama her şeye rağmen yine biz bir şekilde üniversitede olmanın tadını gerçekten çıkarmaya çalışıyorduk, gayret ediyorduk. Tekrar tarafa döneyim, öğretmenliğime. Ben bu şeyimiz, o arada ben onun tezini bitirmek durumunda kaldım. Çünkü tezini yapamadı. Ya, mezun olamıyor bir türlü. Ve ben onun tezine yardım ettim. Tezini tamamladı, mezun oldu. Sonra da işte 78 yılı Ağustos ayında, ha bu arada işte geldi, babamdan istedi. Babam vermek istemedi. Babam vermek istemedi kesinlikle. Benim dedi verecek kızım yok dedi. İlk defa babam orada karşı çıktım yine. Yani alışkınım karşı çıkmaya çünkü sürekli. Dedim ki baba ben evleneceğim. Ben evlenmek istiyorum yani. Ama dedi sen mutlu olamayacaksın dedi. Ben Yücel'i çok seviyorum. Ondan sonra evlenmek istiyorum dedim. Hatta yemek masamız var. Böyle etrafında onunla böyle şey yaptık. Böyle dolaştık hani. Yani karşılıklı konuşuyoruz böyle hararetle. Ondan sonra peki dedi. Şey demedi peki dedi ama bir nişandaki resmini görseniz babamın benim yanımda oturuyor böyle. Yüzünden ne demek istediğini çok net bedenlerinden anlarsınız. Ve biz evlendik. Evde basit bir nişan yaptık. Sonra da işte evlendik. Beyoğlu evlendiğime de evlendik. Akat Apartmanı'nda oturuyor. Gelin oldum ben oraya. Akat Apartmanı. Ak Merkez'in tam karşısında. İşte 7. katta evlendim, gittim oraya. Fakat ben böyle, fakat çok önemli fakat burada, ben böyle o kadar sevgiyle büyümüşüm. Evet, şimdi şöyle bir kavram var. İnsan çok büyük bir hata. Bu da çok büyük bir hata. Gerçekten çok büyük bir hata. Bir kere insanın değişmesi asla mümkün değil. Neyse odur. Bu kesinlikle böyle bir gerçeklik. Öte yandan bir ortamda olmak farklı bir şey, sokakta olmak farklı bir şey. Siz bir eve giriyorsunuz, gelin oluyorsunuz işte vesaire. Ama sonuçta o ortamı paylaşıyorsunuz. Ekmeği paylaşıyorsunuz. Her şeyi paylaşmanız gerekiyor. Sorumluluğu taşımak, paylaşmak gerekiyor. Ama maalesef bunları yapmakta giderek bir şeyler yetmiyor ona. Yani belki de o da aradığını bulamadı bende. Bilemiyorum. Olabilir yani. Ben çok böyle frapan bir kadın değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Ama dikkat ederim. Yani bana ne yakışıyorsa onu yaparım. Kendim neyse oyum. Böyle bir gerçekliğim var benim. Başkası için ona kolay kolay değiştiremem, yapamam yani. Mümkün değil. Ama tabii ki ondaki bakış açısı biraz daha farklıymış. Zaman içerisinde onu algıladım. Böylece bizim evliliğimiz 12 yıl gibi bir süreçte devam etti. Ama bu arada çok fazla tartışmalarımız oldu, gelgitler oldu, ses tonlarının çok yükseldiği dönemler oldu. Ama o kadar enteresan bir hayatımız vardı ki, yani benden kaynaklı olduğunu zannetmiyorum. Böyle bir ezeyan akabinde tekrar bana sarılıp özür dileyip işte dışarı çıkmak, yemek yemek, sokağa çıkmak, gezmek. Yani şu anda tırnak içinde sıradan dediğimiz yaşam biçimleri var ya, şu anda bakıyoruz ve de yani ben de hepsine gülerek bakıyorum, tebessüm ederek bakıyorum. Böyle bir gerçekliğin içindesiniz ve bu gerçekliğin içinden çıkıp çıkmama kararını vermekte de zorlanıyorsunuz tabii ki. Bir ara bir bayağı bir ayrı yaşadık falan. Boşanma noktasına kadar gittik. Sonra tekrar barıştık. Bu arada ben tabii ki eş durumundan, bu hayatımda çok önemli bir şey çünkü, eş durumundan Ali Beyköy Lisesi'ne atandım, geldim. Ali Beyköy Lisesi'nde çalışıyorum. Orada 3 yıl, 78'de, 2,5 yıl, 78 işte 80'e kadar orada çalıştım. Fakat 80 darbesi oldu işte, 12 Eylül 80 darbesi. O hepimizin kırılma noktası. Mesela ekonomi çok kötü, bir yığın yokluk var. İşte yani sanayi bile yok, benzin yok. Ama bu arada eşimde şöyle bir şey var, bunu söylemeden edemeyeceğim. Sorumsuzluğunun yanı sıra dışa dönük davranışlar başladı. Böyle dışa dönük davranışlar. Ha, bu aldatma noktasında mı değil mi? Yani o kadarını teşhis edemedim ama yani mesela benzin kuyruğunda birisiyle tanışıyor, konuşuyor, sohbet ediyor. İşte onunla çay içip geliyor falan böyle. Tabii arkası vardır, önü vardır o kadarının. Böyle bir hikaye. Ben Ali Beyköy Lisesi'nde çalışırken o sırada öğretmenler boykot yaptık. Şimdi boykotun nedenini de unutmuşum aslında, bir arkadaşımı ya da baksam şöyle şeyi. O boykot sonucunda bizim okul, zaten orası kurtarılmış bölge biliyorsunuz Ali Beyköy. Tamamen solcuların elinde, son derece yoğun yaşandığı bir yer, işçi sınıfı, gerçekten insanlar yokluk içinde yaşıyorlar. Böyle bir süreçte biz o öğretmenler boykot ettik. Okuldayız, derse girmem. Böyle bir durum. Öğrenciler de gelmediler. Yani böyle bir şey. Ama nedenini bakın şu anda gerçekten hatırlamıyorum. Bunu üzerinden çok geçti çünkü. 40 yıl geçmiş. Ondan 80 yılında. Ve de bizim okulu geldiler, şey yaptılar. Soruşturma açtılar bize. Bu soruşturma sonucunda dedik ki yani derse girmedik dedik, herhangi bir şey yapmadık yani falan ve bizi dağıttılar. Okul müdürünü, işte müdür muavinlerini, beni önce Yeşilköy 50. yıla, tabii ki ben derhal olayın içerisine bir şekilde girmeye çalıştım. Yeşilköy 50. yıla atandım. Oradan da Gülnar'a sürüldüm. Gülnar kazası. Mersin'in Gülnar. Bu arada askere gitti, askerlik yapmamıştı. 12 Eylül olaylarını anlatmayayım. Yani orada 80 olaylarında askerler geldi. Onları isterseniz onları geçeyim, şey değil. Herkesin bildiği, basından da çok fazla duyduğumuz bir takım gerçekler. Ve işte Gülnar kazası. Ama ben Gülnar'a nasıl gideceğim? Ve hayatımda Mersin, Gülnar, hiç gitmediğim yerler. Anneannem bana dedi ki, bakın ne kadar anneanne ve dedem hayatımın ne kadar önemli yerindeler, onların ne kadar mükemmel olduklarını, ya ben 80 yılından bahsediyorum, anneannem herhalde kaç yaşında, 88-89'da vefat etti anneannem, yani düşünün. Dedi ki, benim dedi orada dedi, halamın kızı mı var dedi, halamın bir şeyi var dedi, beraber gideriz seninle, gülüş olur. Evet, bizi koydular otobüse. Anneanne, torun, biz, ben koca kadın. Ondan sonra Mersin'e giderim. Otelde de kalırım. Sorun değil. Ama eşim asker o tarafta. Tek başıma Mersin nasıl bir yer bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Yani bu tabii çok kötü bir şey. İstanbul'un dışına çıkmamak. Sadece yazlık yerlerde gidip hay hay tatil yapıp işte denize girmek, çıkmak. Hayat böyle bir şey değil. Ve ondan sonra da işte şey yaptım, gittik anneannemle, biz 15 gün teyzenin evinde kaldık. Ama anneannem görmek istiyordu teyzeyi de, oradaki hanımı da. Fakat o kadar cici insanlar ki, oğulları var iki tane, işte öğrendi, kızları var. Ondan sonra bana nasıl, yani nereye oturtacaklarını bilemiyorlar. Sonra günlere gittim. Bindim otobüse, Gülnar'a gittim. Gülnar dağ kasabası. Bildiğiniz dağ kasabası yani. Gülnar Lisesi. Nerede kalacağım? ne yapacağım? Ve de işte okul müdürüyle konuştum. Ondan sonra Mersin'deki o yani hani onu da götür diye Mersin'de ilişkim olduğuna da Mersin Lisesi'nde coğrafya öğretmeniydi galiba. Ve ben orada resim öğretmeni benim bir hanım vardı. Dedi ki benim evimde kalabilirsiniz dedim. Hiç tanımadığım bir insanın evinde. Ve kalmak durumundayım. Orada kalacak bir yer yok. Bir lojmanı yok. Bir şey. Hiçbir şey yok. Ben orada üç gün kaldım o kızcağızla beraber. Şimdi tabii ki hayatımda yaşamadığım şeyleri yaşadım. İnsan yaşıyor mu? Yaşıyor. Evin tuvaleti dışarıda. Dışarıda derken bahçe falan değil. Yani bahçe dediğiniz zaman bir çiti olur, bir şey olur. Bahçe falan değil. Sokaktasınız yani. Ben de gece kalksanız çıkamazsınız. Mümkün değil yani. Ve tabii ki basit bir tuvalet. Neyse orada 3 gece kaldım. Görevi yapmak durumundaydım çünkü. Müstafi olmamak için. Sonra eşim de Burdur'da askerdi. Ondan sonra ben Burdur'a gitmiştim onu ziyarete. 4 aylık askerlik yaptı zaten. 4 ayda 3 kere gittim. Ondan sonra ve de sonra işte Mersin'e döndüm. Hamile olduğumu bilmiyorum. Haberim yok hamile olduğumdan. Mersin'de oturuyoruz böyle şeydi. Ben işte Gülnar'a çıktım. Dağ köyüne, dağ kasabasına. Orada işte 3 gün kaldım. Ondan sonra da görevimi imzaladım. Hani görevi yapmış olmam gerekiyor. Ondan sonra döndüm geldim istifa edeceğim yani artık çünkü orada nasıl yaşayacağım? Geldim böyle oturuyoruz. Teyze meyve soymuş. Anneannem döndü. Ben orada biraz daha kaldım çünkü. Anneannem döndü. Meyve soymuş. Teyze, ben, kocası oturuyoruz meyve yerken ben sandalyeden küt diye düştüm. Kafam yarılmış burası. Ondan sonra tabii beni kucaklamışlar. Hastaneye götürmüşler ondan sonra. Sonra hamile olduğumu söylemiştim teyzeye. Hamile demiş ona göre. Ondan sonra neyse bayıt şey yapmamışlar. Ayıltmışlar. Buradaki şey dikişi dikmişler falan filan. Ondan sonra beni getirdiler. Ben birkaç gün daha onlarda kaldım. Tabii o tansiyonumu inmek ve çıkmak beni o hamilelik sürecinde yordu. Sonra da İstanbul'a geldim. 11 Kasım günü istifa dilekçemi verdim. O gün tabii eşim de dönmüştü artık askerden. O gün hemen dershanede işe başladım. Sosyal bilgiler dersine, işte felsefe falan derslerine girmeye başladım. İşte sonra oğlum doğdu. 1982'de oğlum doğdu. 82 Mayıs 1 Mayıs doğdu benim oğlum. Ondan sonra işte bu arada evlilik yani çok sevimsiz, çok şey değil böyle. Gidiyor, geliyor. Ya yani evlilik devam ediyor da sorumluluk taşımaması beni çok yoruyordu, çok yıpratıyordu. Tabii ki annemle babam artık bana iyice böyle kırgınlar. Çok fazla benimle iletişimde kurmuyorlar. Bana istemiyorlar. Çünkü beni üzdüğünün farkındalar. Ama kardeşlerimle görüşüyorum. Orada bir sıkıntı yok. Ondan sonra kız kardeşim Nişantaşı'nda oturuyor evli. Yani dolayısıyla öyle bir sıkıntımız yok. Böylece biz Akatlar'dan bir Levent'teki o hemen gazetecilere inen köşedeki evi tuttuk. Orada oturduk. Sonra eşimin iş yeri ayrıldı. Babanın asansör firmasına geçti. Amerika'da sosyoloji okuyor. Çok sevdi. Çok sevdi. Gerçekten. Bir de herkes ona çok fazla taviz veriyordu. Bir de böyle bir gerçeklik var yani. Böyle bir olay var. Ve geç uyanıyordu. Bir türlü uyanamıyordu. Sabah erken uyanamıyordu. Eğer sen böyle geç gelmeye devam edersen İşten atacağım seni demiş. O da ona demiş ki ben demiş biraz geç geleyim ama isterseniz gece saat 8'de 9'a kadar çalışayım. Yani yeter ki ben 9.30 gibi buraya geleyim. Kalkamıyorum. Kabul etmiş. Çünkü oğluna hasret zaten ve oğluna da benziyor birazcık. Ondan sonra oğluna da benzediği için ona tavizkar davranmış. Ve sonra karşıya taşındı. Karşıya taşınınca peki karşıda ev tutalım dedi. Ben de şeyde çalışıyorum. Bak ya, egoizme ve de kadının yok sayılmasına, kadının sorumluluklarının nasıl taşınmaması gerektiği, yani burası, buradan sonra söyleyeceğim 6-7 yıl çok, yani kadının ötekileştiği bir süreç, yok sayıldığı bir süreç. Ve de ondan sonra orada dedi oturalım dedi. Ben dedi her gün dedi köprüyü dedi arabayla geçmeyeyim dedi. Peki ben ne olacağım yani? Ben de Çemberli Taş'ta çalışıyorum. Bir yıl bir çalıştım. Bu arada tabii ki özgüvenim biraz galiba fazlaymış ki. Mesela sosyal bilgiler dersi diye bir ders yok. Dershanede var. Fakat Murat dersine gittim. Fabrikan İpek müdürü. Dedim ki ben böyle bir ders veriyorum. Buraya da bu dersi koyabilir miyiz dedim. Ondan sonra ben talibim buna dedim. Yapabilir misin? Yaparım dedim. Hiç endişeniz olmasın dedim. Adam da bana peki dedi. Hiç hayır demedi. Ondan sonra ve ben orada aşağı yukarı 90 yılına kadar 10 eğitim yılı oluyor tabii ki. Orada çalıştım. Ve öylesine çalışıyordum ki delicesine yani. Tabii ki orada belki hani para kazanmak önemli bir şey. Ama oğlum var ondan sonra. Öte yandan ev var. Evde gözü görmeyen bir yaşlı kadın var. Bütün bunlar var. Ve ben sabahleyin 6:30'da kalkıyorum. Köpeklerle birlikte sokağa çıkıyorum. Arkadaşımız vardı. O bizi arabayla bir köşeden alıyor. 4 arkadaş. Ve biz Çembertaş'a geliyoruz. Ondan sonra da tekrar aynı şekilde geri dönüyoruz. Ya da bazen vapurla gidiyorum, geliyorum. Ama yani ne kadar egoist, ne kadar ben merkezli. Hani ataerkil mi? Belki de ataerkil bir yapı. Çünkü ben konuşabilen bir kadın olduğum için hani onu öyle kabul etmiyorum. Fakat şöyle bir şansım oldu. O bakımdan çok şanslıyım. Şimdi 16 aylık biz 16 işte biz 14 aylık falandı herhalde sanıyorum. 14 aylıktı. Yaz tatilinde tabii Mayıs'ta doğdu bir yaşında. Biz Temmuz'da tatile çıktık arabamızla. Ve de arabayla bütün kıyı kıyı gittik. Bütün Ege'yi dolaştık. Ondan sonra orada döndük geldik. Fakat o arada tabii bu hikaye çok önemli bir hikaye söyleyeceğim. Herkes için çok önemli şeyler aslında. Dinleyenler bence bunları önemsemeli, orada durup düşünmek gerek. Son gelmek üzereyiz. Çay içiyoruz. Böyle Bodrum'u bilirsiniz. Eski Bodrum ama yani 1983 yılındaki Bodrum. Kaç doğmuşsunuz bilmiyorum. Yılındaki Bodrum'dan bahsediyorum. Orada son çaylarımızı içiyoruz. Çıkacağız, yola çıkacağız. Arabamızla birlikte yola çıkacağız. Birden orada satılık bir tekne var. Ahşap bir tekne. 8,5 metre büyüklüğünde. Üzerinde satılık yazıyor. Teknenin adı nasıl alacağız dedim yani. Ben dedi bir gidip dedi konuşayım bakayım dedi. Tabii o zaman o arada ben ayrılmış asansör firması kurmuştu. Yani bütçesi iyiydi, fena değildi. Çok iyi değil ama iyiydi yani. Ondan sonra gitti konuştu geldi. Ben de tekneyi satın alıyorum. Peki ya 500 lira o günün parasıyla ki şimdi kaç lira eder bilmiyorum. Bakmak lazım. Ondan sonra peki dedim nasıl ödeyeceğiz? Biraz birikmişler var dedi öderiz dedi. Ona da peki dedim. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Benim maaşıma bir gün elini sürmemiştir. Bir gün kaç para aldığımı bilmez. Ne istiyorsam kendim alırım. Yani kesinlikle para konusunda benim gerçekten maaşımı bilmeyen bir insandı. Ev kirasını, böyle bir iş bölümümüz vardı. Ev kirası, elektrik parası, yakıt falan. Hepsini o ödüyordu. Mutfak masrafını da ben ödüyordum. Yani böyle bir dağılımımız vardı. Ya bir parama elini parama sürmüş bir insan değildir yani, hiç öyle bir şey yok. Ama sorumsuzluğunu dağları tepeleri Uludağ aşar ya, o kadar sorumsuz. Zaten tekneyi almasından belli. Ondan sonra dedi ki, ama dedi benim dedi bu gece burada kalmam lazım dedi, satış işlemleri için dedi. Siz dedi otobüsle otelle ilişkimizi kesmişiz falan filan. Otobüse koydu Bodrum'dan. Biz geldik. Nasıl geldik hatırlamıyorum. Yani zor geldiğimizi zannetmiyorum. Ulusoy muydu işte, Varan mıydı, neyse. Geldik evimize. Ertesi günde o geldi. Bir gün sonra da kamyon üzerinde bir ahşap tekne. Biz o zaman şeyde oturuyoruz. Bostancı'da oturuyoruz. Denizatı diye bir sitede oturuyoruz. Evimizde bir derya, deniz, adalar falan. Çok güzel bir manzarası vardı. 11. katta oturuyorduk. Ondan sonra teknenin yan bahçeye geldi. Öylece kondu. Neyse. Bu arada ben birisini arıyorum. Diyecek ki ben işe başlayacağım. Çünkü biliyorsunuz Ağustos 15'i mi 18'i mi ne dershaneler başlıyordu. Bu arada sete koyuyorum. Bostancı sahili çok güzel. Bostancı sahiline gidiyoruz. İşte oturuyor, çay içiyoruz onunla beraber. O da etrafa bakılıyor, havalanıyor. Dönüp geliyoruz. Apartmanımın yolun karşı tarafında bir hanım bizi gözlüyormuş böyle biz gidip gelirken. Tesadüfen o Bostancı çay bahçesinde onlarla karşılaştım. Ya yani o bizi gözlediği için o beni tanıyor. Ben tanımıyorum. Bana dedi ki merhaba dedi. Yeni mi dedi taşındınız dedi. Uzun mu detay mı anlatıyorum bilemedim. Detaylı mı anlatıyorum. Şey dedim yok dedi. Yeni taşındık dedim. Sohbet ettik. Ben dedim bakıcı arıyorum. Madem dedim siz dedim Bostancı'nın yerlisisiniz. Babası Merkez Bankası'nın şeymiş, veznedarıymış. Ya yani o kadar kadın, böyle çok tatlı bir hanım. Dedi ki bir hanım var dedi, ben size onu tavsiye edeceğim dedi, söyleyeceğim dedi. Aradı. Yok dedi, kocası rahatsızmış, bakamıyormuş dedi. Bir de oğlu var cicannenin. Oğlu demiş ki eğer bebek güzelse demiş, anne demiş biz bakalım demiş, sen al demiş. Oğlan da lise 2'ye gidiyor. Camdan bakmışlar, anne ne olur alalım biz bakalım, sen bak. Şimdi hanım ojeli, kırmızı ojeli, makyajlı, çok şık. Ondan sonra dedi ki bana biz bakacağız dedi. Bakarsınız siz dedim. Bakacağım dedi. Ben bakacağım. Ben tabii havalara uçtum. Yani apartmanım burada. Kadıncağız burada oturuyor. Ben sabah bebeği bırakacağım ona ya da işte babası bırakacak. Akşam da gelip alacağım. Bir evde büyüyecek, bir ailede büyüyecek. Ve nitekim ilkokulu bitirinceye kadar bak. Yani onların çocuğu oldu. Çok şey öğrettiler. Çok şey öğrettiler. Verdiğim para belki iki katıydı başkalarına göre. Ama helal olsun. O kadar iyi baktılar ki oğluma. Anlatamam. Haklarını ödeyemem. Her şey öğrettiler. Sadece bakmak ötesine geçtiler yani. Çok şey öğrettiler. Ve de paylaşmayı öğrettiler. Elini kolunu kullanmasını öğrettiler. Alet kullanmasını öğrettiler. Yani bir anaokulunda bir sene verdim onu 4 yaşındayken anaokuluna. Zaten erken gitti okula. 5,5 yaşında gitti okula. Okula gitmek istedi. Çok istedi. Güle güle git dedim. Ama sonra da tabii ki bu da benim başka bir pişmanlığım. Yanlış yani bir eğitimcinin yapması. Yani yine diyeceğim burada. O kadar istiyor ki ben dershaneye gidiyorum. Ne olur dedim şunu götür. Almazlar. Zaten küçücük bir çocuk. Ama dedim bir hani okul müdürü desin ki oğlum daha küçüksün. Hani resmi bir yerden bir şey gelsin kulağına. Ondan sonra akşam eve geldiler, 5 lira kayıt parası verdik ve kaydettim dedi. Yani orada müdürü bile ikna etmekten, yani böyle bir değişik, çok değişik. Anlatılır bir şey değil. Kötü mü? Hayır. Ama değişik. Ve sonuç itibariyle büyüttüler. O benim şansımdı. Ve okuldan geliyordu, onlara gidiyordu. Onlar onu alıyorlardı işte. Ve de ben eve gelince onu alıyordum, eve getiriyordum. Böyle bir şey. İlkokul 4. sınıf, 3. sınıftaydı, 8 yaşındaydı. Biz artık güzel, çünkü artık dozu, başka şeylerin dozu artmaya başladı. Romanya'ya gitti, iş için gitti ama orada başka şeyler oluştu. Çok hoş olmayan Hani sıradan erkeklerin yaptığı hiç onu yap içerisinde bir davranış içine girdi. Ve ben boşanmaya karar verdim. Ve de boşandık. Boşandık ama enteresan bir şey, bunu da söyleyeyim. Bir tane ev almıştık Göztepe'de. Asansör karşılığı bir ev yapılmıştı. Ve biz oraya 1-1,5 ay sonra falan taşınacaktık. Ya yani ev bitmek üzereydi. Ve de oturduğumuz evin sahibi de evine gelme kararı almıştı. Yani evi her halükarda boşaltacak. Tabii ki şimdi boşanma kararını aldım ama bir anda ev bulmam lazım. Eşya düzenlemem gerekiyor. Çocuğum var, düzeni bozmamam gerekiyor. Bırakmamam gerekiyor. Burada büyük travmalar var ama ben o travmaları hep kendimi tedavi ettim yani, hep dik durarak. Ve de oturduğum binada büyük bir bina, 81 daire, çoğu denizcilerin denizci ailesi. Oturduğum binanın ikinci katında bir daire boşalmış. Ben hemen orayı kiraladım. Nasıl olsa onlar gidecekler. Yani orası nasıl olsa boşalacak. Bir de iki kapısı var. Birbirimizi görmemizin imkanı yok yani. Göremeyiz. Ondan sonra hemen orayı kiraladım. Eşya koydum. Evden annemin bir takım eşyalarını aldım. Her şey, yukarıdaki mutfak eşyalarının hepsini aşağı aldım. Buzdolabımı, çamaşır makinamı, bütün bana ait olan her şeyi aldım. Ona bir yatak, yani yatağımı da aldım. Ona bir yatak bıraktım şöyle tek kişilik. Bir de gelinliğimi bıraktım kapının arkasına. Ondan sonra çıktım. Ve o yoktu ben bunları yaparken. O Romanya'daydı. Ondan Romanya'ya gitmişti bir işinden dolayı. Ve biz bir gece de evi boşalttık. Ondan sonra da soru oldu. Çünkü birkaç akşam hemen çıkıp babasını görüp geliyordu. Bu bir geçiş oldu ona. Yani hemen pat diye böyle kopmadı babasından. Koparmak gibi bir derdim de yoktu zaten. Sonra mahkemeye gitmedim. Boşanma mahkemesine gitmedim. Dilekçe verdim. Yani ne deniyor ona? İşte unuttum şu anda. Yani dilekçemi verdim. Aynı avukat ikimizi, çünkü zaten avukat da arkadaşımızdı. Onun arkadaşıydı. İkimizi birden. Fakat boşanırken diyor ki hanımım diyor çocuğa bakamaz, velayeti ben alacağım. Güven meselesi. Ne kadar büyük hata. Ben ona o kadar güvenmişim ya, öyle bir şey yapmayacağını, çünkü benimle yaşıyor. Yine onun derdi şu, benim özgürlüğümü sınırlamak, kısıtlamak. Peki tamam oldu. Ben hemen annemin amcasının torunu var. Dedim ki benim avukatım olur musun? Hemen velayet davası açtım. Bir takım delilleri de, yani bir takım şeyleri de koydum. Bir celsede de oğlum velayetini hemen geri aldım. Dolayısıyla da yani sadece kendi yaptığı saçmalıkla kaldı yani. O onu biliyordu. Beni kontrol edecek. Ben ondan izin isteyeceğim. Ben tatile gidiyorum. İzin verir misin? Ya da ben bilmem işte seyahate gideceğim. İzin yok, öyle bir şey. Yok, öyle bir dünya yok yani. O tarihten sonra doğum günü, mezuniyet günü, işte ya da işte benzeri günlerde bir arada olduk. Sokakta yemek yedik birlikte. Birkaç kere evimize geldi. Yemek yedi bizimle. Ama o kadar yani, çok fazla hayatımın içine almadım. Alamazdım zaten. Mal varlığı vardı da ben onun hiçbirini istemedim. Yani hiçbirini istemedim. Benim parayla pulda işim yok. Ben zaten çalışıyorum. Bu arada tabii boşanınca 90 yılın Mart ayında boşandım. Dedim ki artık hem dershanecilik ihtiyacı var. Yani ben de olmak durumunda. O arada öğretmen oluyordu 90 yılında. Hemen müracaat ettim. Mülakat yaptılar işte. Mülakat dedi, aldılar. Ve ben 90 yılından 2005 yılında çalıştım. Bölüm başkanlığı yaptım. Öğretmenlik yaptım. Tabii o zaman saati belli, gidişi belli, gelişi belli durumun. 2 yıl Bostancı'daki evde oturdum. büyüdü. İlkokulu mezun. Ondan sonra orada anneme başka bir ev yapıldı Florya'da. Başka bir daire yapıldı anneme. Annemin oturduğu, babamla annemin oturduğu daire boşaldı. Annem dedi ki, istersen kızım dedi, bu ev boş. Kendin gel bu evde otur. Kardeşlerin çok yakın çünkü iki kardeşim karşılıklı oturuyorlar. İnşaat mühendisi olan iki kardeşim. Annemin evi biraz daha uzakta. Ondan sonra sen bahçeli güzel evde otur. Hani daha huzurum senin evde olmadığın saatlerde. Kirada ödemezsin. Bana makul geldi tabii. Ve Florya'ya taşındık. 92 yılında Florya'ya taşındık. Lisesini kazandı burslu olarak. Orada okudu. Ben de evimize yerleştik. Gayet düzgün. Ana oğul yaşıyoruz. Hiçbir sorunumuz yok. Hiçbir sorunumuz yok. Annem hakikaten akşam üzeri geliyordu. Süt şişesini alır, sütünü içer. Bir şey isterdi. Çizgi bir isterdi. Akabinde de ben geliyordum. Yani aramızda taş çatlısı bir saat, bir buçuk saatlik zaman. Ve anahtarı var. İçeri giriyor, çıkıyor. Yani öyle bir sorumluluğu var. Annem de bakıyor. Sonra annemle beraber oluyoruz. Zaten Florya çok çok güzel bir yer o tarihlerde. Biz 97 yılına kadar Florya'da oturmaya devam ettik. Fakat kendimde çalışıyorum. Balmumcu'da. Anaoğlu aynı okuldayız. Serviste git gel, git gel, git. O kadar uzadı ki yol artık. Servis çok uzun. Ben taşınacağım anne dedim. Ya dedi sen deli misin işte bilmem ne bilmem. Hayır dedim. Ben dedim sinemaya gidemiyorum, tiyatroya gidemiyorum, konsere gidemiyorum. Arkadaşlarımla sık sık görüşemiyorum. Benim hayatım Florya'da daraldı. Ya benim gerçekten araba almam lazım. Buna da benim bütçem el vermiyor. Yani ben bu kadar bir yükü ancak oğlumla hayatımı idame ettiriyorum. Evet iyi para alıyorum, kötü para almıyorum ama yani bunları yok yani. Ve annem bana küstü. 3 ay benimle konuşmadı. Ben Beşiktaş'a geldim. Ilhamurdere'de güzel bir daire buldum 3. katta. Tertemiz. Adam kendisi özel yapmış. O Bodrum'a taşınıyor mutfağında. 3. katta evi tuttum. Eşyaları taşıdım. Annem 3 ay evime gelmedi. Ve benimle konuşmadı. Olabilir. Biz ama yani benim konforum her şeyden daha önemli. Benim ve oğlumun konforu her şeyden daha önemli. Ve bir delikanlı yetişiyor. Hayatın içinde olmalı, eğriyi doğruyu görmeli, yaşamsal. Orada tamam, orada böyle komün halinde yani kuzenleri var. 4 tane kuzeni var. Kardeşimin evinde havuz da var. Gidiyor işte onlarla bütün yazı geçiriyor falan ama olmaz, yetmez yani. Benim bana göre yetmez. Ve tabii sonra annem de gelmeye başladı. Ondan sonra hiç işte bir şey olmadı yani. Ben yani kararımı yerine getirmiş oldum, gerçekleştirmiş oldum. Benim hayatımda çok böyle şeyler var, böyle çok böyle ani hareketler var. 2000 yılın müdürünü, 90 yıl okul müdürünü aldılar, görevden aldılar. Okul müdürümüz o kadar iyi bir adam ki böyle baba, gerçekten baba. Yani hani cebinizde para var mı diye sorabilen bir insan. O kadar iyi bir insan. Nedense aldılar. Olabilir. Başımıza bir tane müdür geldi. Ya hala çalışıyorum bilmiyorum. Sürekli bir höt. Allah'ım yarabbim. Herkesi hakaret, herkesi ağlatıyor. Herkesi bayıltıyor. Herkes neler yapıyor anlatamam size yani. O da biliyor zaten onu sevmediğini. Ne oluyor yani? Ondan sonra kendine göre adamlarını getiriyor. Zaten öğretmenlerin çoğu kadın biliyorsunuz. Çok değerli hocalar var. Onları kadıncağızı bayılttı. Yani bayıldı. Herkese bir böyle kötülük yapıyor. Böyle bir acayip despotik, otokratik bir yapı olamaz. Olamaz. Bir dedikodu kazanır. Herkesle sürekli dedikodu yapıyor, konuşuyor. Onu odasına çağırıyor, bunu odasına çağırıyor. Bilmem ne. Bir gün toplantıdayız. Konuşmaya başladı. Hocam dedim, haksızlık ediyorsunuz dedim. Biz dedim yıllardır bu okulu dedim. Ben bölüm başkanıyım o zaman. Biz dedim bu okulu dedim. Yıllardır emek verdik. Yılında dedim. Ve bu okul dedim 1300 öğrenciyi kapasiteli bir okulu haline getirdik dedim. Siz dedim bunları söyleme hakkına sahip değilsiniz dedim. Değilsiniz, yok böyle bir hakkınız yok yani. Ama dedim bu beni atacak yani, kesin bu beni atacak. Fakat dedim ki o beni atmadan ben kendim yolumu çizeyim. Bir tarih benim arkadaşım var, genç, çok genç, kızım benim. Ondan sonra ve genel müdüre çıktım. Bizim genel müdürümüze çıktım. Genel müdür beni aşırı severdi, çok severdi. Bakın dedim, okul böyle, böyle, böyle, böyle, böyle. Ben bütün bunları duyuyorum, biliyorum dedi bana. O yüzden dedim, ben dedim bu okulda çalışmak istemiyorum. Bu okul hiç doğru bir okul değil benim için. Bu kadar despotik bir yapı doğru bir şey değil. Okul kan kaybedecek ki hocam dedim. Beni dedim buradan alın dedim. Tamam dedi, alıyorum seni dedi. Ve ben işte ikimiz gittik, ikimizi bir lisesine aldım. Ve biz orada çalışmaya devam ettik. Ve tabii ki bunlar hep benim hayatımda döngüler, sürekli böyle bir çıkış, işte baş kaldırı, ben hiç öyle baskı otoriteye gelemem yani. Hiç gelemem. Kesinlikle öyle bir iş yapamam. Çok yumuşak bir insanım ama kimse benim haklarıma tecavüz edemez. Yok öyle bir hak. Ben orayı inşa etmişim. Koridoru görseniz, koridor sosyal bilgiler, felsefe kokuyor yani her tarafıyla. Sen o hakkı nasıl, o emeği nasıl yok edebilirsin? Sen kimsin yani? Müdür olabilirsin. İşte ondan sonra 2005 yılına kadar orada çalıştım. Sonra 2005 yılında artık okul İngilizce felsefe verme kararına döndü. İngilizce felsefe kararı vermeye dönünce bana güle güle tabii. Normal, benim İngilizce felsefe verecek, sosyoloji verecek şeyim yok, background'ım yok. O yıl ise part time ama ben bu arada emekli oldum. Yani o müdür beyin o tavrı, o tarzı 2000 yılında benim emekli olmama neden oldu. Ve ben kendimi garantiye aldım, emekli oldum. Sonradan da emekli olarak 2000 yılından beri de çalışıyorum. 20 yıldır da emekli olarak çalışıyorum. 2005 yılı felsefe öğretmeni arıyor. İhtiyaçları var, part time. Tamam. O için var, o çağırdı beni. Ve ben işte 2005 yılına girdim. 2014 yılında oradan da emekli oldum. Yaş haddinden emekli oldum. Çok güzel yıllarım oldu. Son derece demokratik, özgür, düşüncelerinizi, yapıp etmelerinizi, eylemlerinizi, fikirlerinizi, üslubunla söylediğiniz her şeyi rahatlıkla yerine getirebileceğiniz, gerçekleştirdiğiniz bir ortam olmuştu. Ve ben orada çok mutlu çalıştım. Emekli oldum. Artık tamam, 2014'ün Haziran'ı Eylül'den sonra artık maaş, yani sadece emekli maaşına kaldım. Bir yıl sonra sesinden, hocam siz çok dinlendiniz, bize haftada 2 gün gelir misiniz, ne olur? 2 gün onlara gittim. Ertesinden, hocam lütfen size çok ihtiyacımız var, ne olur haftada bize 3 gün ya da 2 gün gelir misiniz? Hala da gitmeye devam ediyorum, çalışıyorum. Çünkü mesleğimi seviyorum, öğrencileri çok seviyorum ve işimi çok seviyorum. Tabii ki bu sadece öğretmenlik yapmadım, çok şey yaptım. Çok şey yaptım. Hiçbir şeye hayır demedim iş hayatımda. Ve hep kendimi bir tık daha yukarı çıkarmaya, bir tık daha yukarı çıktım. Hep bir tık daha yukarı çekmeye çalıştım. 96 yılından beri felsefe olimpiyatlarını yapıyoruz. Dün bir resmimizi görmüş, koymuş arkadaşımız, onu paylaştım hatta. Çok büyük emek tabii ki bu. Felsefe platformunda çok çalıştım. Çok şey yaptık. Hukuk çalıştayları, insan ilişkileri, felsefe günleri, sosyoloji günleri. O kadar çok şey yaptık ki, ama ekip olarak tabii ki. Ben sadece lider ve mihmandarlık yaptım onlara. Yaşım onlardan çok büyük. Onlar 45-50 yaşında gençler. Ama hiçbiri de bana hayır demedi zaten. Okul müdürleri de hiçbir zaman hayır demedi. Hiçbir zaman hayır demediler. Bütün projelerimizi gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yani şu anda öğrencilerime online ders yapıyorum. İnanmayacaksınız. Kimseye böyle inandırıcı gelemez. Ne desem yapıyorlar. Ve de sınıfta konuşuyoruz, tartışıyoruz. Hocam bu çok güzel oldu diyorlar falan. Yani ben şu an yaşımı bilmiyorlar. Yaşımı bilseler zaten belki başka bir şey olacak. Yaşımı bilmiyorlar. Herhalde de çok göstermiyorum ekran karşısında. Ondan sonra ya benim hayatım böyle. Oğlum evlenmesini çok istiyordum. Üniversitedeyken bir kız arkadaşı, şimdi karısı çok şükür, bir kız arkadaşı edindi. Ve de işte uzun 10 yıla yakın, 9 yıl mı 10 yıl mı çıktılar. Nasıl çıkmaksa işte öyle. Fakat yani ilişkileri çok güzeldi. O kadar bana göre güzeldi ya da benim anladığım anlamda güzeldi. Hiç yüz göz olmadılar, benimle de yüz göz olmadılar. Yani hep bir, zaten ben herhalde bunu artık kabul etmem gerekiyor. Mesafeli bir kişiliğe sahipmişim. Çünkü bunu birkaç kişiyle teyit ettim. Kardeşlerime sordum. Çok yakın arkadaşlarıma sordum. Oğlum zaten hep söylüyor. O mesafeyi korumak belki de bizi hani iyi kılıyor. Seni çok severim başka ama işte herhalde bir yerlerde bir duruşum mu var? Bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Onun üzerine artık oğlum evlen dedim. Yeter kızcağıza, günah, ayıp yani. Böyle sokakta buluş gel. Efendime söyleyeyim, hoş bir şey değil. Evlenmek istiyorsa yani nedir bilmiyorum tabii. Çok da detay, çok kimsenin hayatına karışmam. Hiç öyle bir huyum yok. Hiç bilmem. Yani kız kardeşim hayatını bile bilmem yani. Ne kim bana ne kadar söylerse ben o kadarını bilirim. Sonra anne dedi, tamam ben de evlenmeye karar verdim dedi. İşi iyi, para kazanıyor, arabası var. Yani ne olacak yani? Ondan sonra demiş ki ona, evleniriz ama demiş, ev alalım demiş. Evimiz olsun, öyle evlenelim. Karar verdiler. Peki dedim, biraz destek oldum. Biraz işte kredi aldılar. Ve 2012 yılının Aralık ayında, 2 gün sonra 15 Aralık'ta nikahları kıyıldı. Sonra, şimdi burada benim bir şeyim var. Bu bana ait bir şey. Şimdi benim kardeşlerimin ekonomik durumu iyi. Çok şükür. Ve çocuklarına, oğullarına, kızına, hepsine çok güzel yerlerde düğünler yaptılar. Gerçekten bildiğiniz usul düğünler yaptılar. Benim gelinim de biraz böyle yani Başak Burcu ve güzelliği seven bir kız. Ben de çok şükür o dönemlerde çalışıyorum, işte param var, biraz birikimim var, bir tane oğlum var. Dedim ki, düğün yapacağım dedim. Anne dedim, yani istiyorsa yapacağım. Sen dedim bir tanesin, madem de dedim hani kuzenlerin de o şekilde evlendi. Hani bu senin içinde şey kalmasın, benim içinde de kalmasın. Yani babasız bir çocuk, işte neden hani böyle bir duyguya kapıldım. Bu doğrudur, yanlıştır bilmiyorum. Ben sadece size duygularımı anlatıyorum. Ve de nerede isterseniz orada düğününüzü yapacağım dedim. Onlar da tabii bana çok çok mütevazi davrandılar. Değil tabii. Baktılar. Sonunda Fuat Paşa yalısını çok beğenmişler. Neyse işte 200 kişilik bir düğün yaptım onlara. O da benim düğün hediyem oldu onlara. Babasına, bu arada tabii ki herkesi düğüne çağırmak istemedim. Halasıyla falan görüşüyorum. Babasıyla tabii babası duygu benim bence çok değerli bir duygu. Hayır dedim. O senin baban. Senin nikahında olmak durumunda. Ben onun nikah yapıyorum ve nikah çağıracaksın. Ama düğünde onun yeri yok. Yani düğünü hak etmiyor ve düğünün ziyan olmasını da ben istemiyorum. Ve nikah yaptık. İşte 15 Aralık'ta. Arkadaşlarım, çok samimi olmadığım, çok sıcak olmadığım ya da işte bütçemin taşıyabildiği kadarını oğluma nikah yaptım. 15'inde nikah oldu. 22 akşamı karlı bir günde de işte düğününü yaptım. Evlendiler. 8 yıldır evliler. Fakat diyeceksiniz ki tabii ki çocukları var mı? Çocuk istemediler. İstemediler. Ben anne dedi istemiyoruz. Tamam da dedim, ben dedim babaanne olmak istiyorum dedim. Ondan sonra bu da benim hakkım dedim. Haklarımı da sonuna kadar konuyorum. Ondan sonra yok dedi, biz istemiyoruz. Peki dedim, ya eviniz var, paranız var. Hani aç değilsiniz, açık değilsiniz. İyi kötü bir yaşam standartınız var. İstemiyoruz dedi. Olur. Ona da peki dedim. Fakat ki benim dediğim oldu. 2 ay önce, 2 Ekim, benim doğum günüm 1 Ekim günü benim bir torunum oldu. Pandemi çocuğu oldu. Yani ama o önceden hamile kalmıştı tabii. Şubat'ta bana hamile haberini vermişlerdi. İşte şimdi 2,5 aylık biz var. Dünyanın en tatlı torunu. Şimdilik böyle. Benim hayatım bu. Çok şey var tabii. Bu kadar yani. Böyle. Bilmem, herhalde yeterli. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.